Ayrım 3. Kimlik öyle bir çırpıda verilmez. Yaşam boyunca oluşur ve değişir. Pek çok kitapta bunlar söylenmiş ve uzun uzun açıklanmıştır. Ama bir kez daha altını çizmenin zararı yok. Doğarken içimizde var olan kimlik öğelerimiz pek fazla değil. Bazı fiziksel özellikler, cinsiyet, renk, hatta orada bile her şey doğuştan gelmiyor. Cinsiyetimizi belirleyen elbette sosyal çevremiz değil ama bu aidiyetin yönünü belirleyen gene de o. Kabil'de kız doğmakla Oslo'da kız doğmak aynı anlamı taşımıyor. Kadınlık aynı biçimde yaşanmıyor. Ne de kimliğin başka hiçbir öğesi. Renk konusunda da benzer bir gözlemde bulunabiliriz. New York'ta, Lagos'ta, Pretoria'da ya da Luanda'da siyah olarak doğmak aynı anlamı taşımaz. Kimlik açısından neredeyse aynı rengin söz konusu olmadığı bile söylenebilir. Nijerya'da doğan bir çocuk için kimliğinin en belirleyici öğesi beyaz değil de siyah olmak değildir. Ama söz gelimi Hasso değil Yoruba olmaktır. Güney Afrika'da siyah ya da beyaz olmak belirleyici bir kimlik öğesi olmayı sürdürmektedir. Ama en azından etnik aidiyet Zulu, Xhosa ve bunun gibi de bir anlam taşır. Birleşik Devletler'de Yoruba köklerle Hossa köklerden gelmek arasında hiçbir fark yoktur. Etnik köken daha çok beyazlar, İtalyanlar, İngilizler, İrlandalılar ve diğerleri arasında kimliği belirleyici rol oynar. Üstelik Birleşik Devletler'de ataları arasında hem beyaz hem de siyah bulunan bir kişi siyah olarak kabul edilirken Güney Afrika'da ya da Angola'da melez olarak kabul edilir. Melezlik kavramı neden bazı ülkelerde dikkate alınırken diğerlerinde alınmamıştır? Etnik aidiyet neden bazı toplumlarda belirleyicidir de başkalarında değildir? Her durum için şöyle ya da böyle ikna edici çeşitli örnekler ileri sürülebilirdi. Ama şu aşamada beni ilgilendiren bu değil. Bu örnekleri sadece renk ve cinsiyetin dahi mutlak kimlik öğeleri olmadığını vurgulamak için sıraladım. Çok daha önemli nedenlerle bütün öteki öğeler daha da göreli. Kimlik öğeleri arasında gerçekten doğuştan gelenleri tartmak için son derece aydınlatıcı bir mantık oyunu var. Daha doğarken çevresinden koparılıp bambaşka bir ortama yerleştirilen bir bebek düşünelim. Edinebileceği kimlikleri, yürüteceği mücadeleleri ve kurtarıldığı zorlukları karşılaştıralım. Ne kendi esas dini, ne de kendi milliyeti, ne de kendi diliyle ilgili hiçbir anısının olmayacağını ve kendini kendi insanları olması gerekenlere karşı canla başla savaşırken bulacağını belirtmeye gerek var mı? Bir kişinin belli bir gruba ait oluşunu belirleyen şeyin temelde başkaları olduğu ne kadar doğrudur? Onu kendilerinden yapmaya çalışan yakınlarının, akrabalar, memleketliler, dindaşlar, etkisi ve onu dışlamak için uğraşan karşı kamptakilerin etkisi. Her birimiz itildiğimiz, bize yasaklanan ya da tuzaklar kurulan yollar arasından kendine bir yol açmak zorunda. Birdenbire kendimiz olamayız. Ne olduğumuzun bilincine varmakla yetinmeyiz. Neysek o oluruz. Kimliğimizin bilincine varmakla yetinmeyiz. Onu adım adım kazanırız. Çıraklık çok erken, daha bebeklikte başlar. İsteyerek ya da istemeden çocuğun ailesi onu biçimlendirir, oluşturur. Ailevi inançları, adet ve alışkanlıkları, davranışları, üzerinde uzlaşılmış kuralları, elbette ana dilini ve daha sonra korkuları, emelleri, önyargıları, kinleri ve daha başka aidiyet ve ait olmama duygularını ona aşılar. Gene erkenden sıra evde ya da okulda ya da yan sokaktan çıka gelen ilk yaralardadır. Başkaları sözleriyle, bakışlarıyla ona yoksul ya da topal ya da bodur ya da leylek bacaklı ya da yanık tenli ya da çok sarışın ya da sünnetli ya da sünnetsiz ya da öksüz olduğunu hissettirir. Her kişinin dış çizgilerini belirleyen bu sayılmayacak kadar çok irili ufaklı farklılıklar. Çoğu zaman son derece yapıcı olarak ortaya çıkan ama kimi zaman da sonsuza kadar süren yaralara neden olan davranışları, görüşleri, korkuları, emelleri vardır. Yaşamın her aşamasında insanların aidiyetlerine karşı tavırları ve bunlar arasındaki hiyerarşiyi belirleyen bu yaralardır. İnsanlar dinleri yüzünden eziyet gördüğünde, derilerinin rengi ya da yamalı giysileri veya şivesi yüzünden aşağılandığı ya da alaya alındığında bunu unutmazlar. Buraya kadar kimliğin çok çeşitli aidiyetlerden oluştuğu üzerine ısrarla durdum. Ama aynı zamanda kimliğin tek olduğu ve bizim onu bir bütün olarak yaşadığımız olgusu üzerinde ısrar etmek de kaçınılmaz oluyor. Bir insanın kimliği başına buyruk aidiyetlerin birbirine eklenmeleri demek değildir. Kimlik bir yamalı bohça değildir. Gergin bir tuval üzerine çizilen bir desendir. Tek bir aidiyete dokunulmaya görsün. Sarsılan bütün bir kişilik olacaktır. Zaten çoğu zaman kendinizi en fazla saldırıya uğrayan aidiyetinizle tanımlamaya eğilimlisinizdir. Kimi zaman bu aidiyeti savunacak gücü kendinizde bulamadığınızda onu gizlersiniz. Bu durumda o sizin içinizin derinliklerinde kalır. Gölgeye sinip ödeşme saatini bekler. Ama ister sahip çıkılsın, ister izlensin, ister fazla açık etmeden ya da gürültüyle ilan edilsin, kendinizi özdeşleştirdiğiniz kimlik odur. O zaman söz konusu aidiyet, renk, din, dil, sınıf, bütün bu kimliğinizi istila eder. Onu paylaşanlar dayanışma içinde olduklarını hissederler. Birbirlerine benzerler. Birbirlerini harekete geçirirler. Birbirlerine karşılıklı cesaret verirler. Karşı taraftakilere cephe alırlar. Onlar için kimliğini kabul etmek zorunlu olarak bir cesaret eylemi, kurtarıcı bir eylem haline gelir. Her yaralı topluluğun içinde doğal olarak önderler belirir. Öfkeli ya da hesapçı bu kişiler yaralara merhem olan, sonuna kadar gidelim söylemleriyle ortaya çıkarlar. Bir hak olan saygıyı karşıdakilerden dilenmemek gerektiğini ama bunu onlara dayatmak gerektiğini söylerler. Zafer ya da intikam sözü verir, zihinleri ateşler ve zaman zaman incinmiş kardeşlerinden bazılarının için için rüyalarına girmiş olabilecek aşırılıklardan da yararlanırlar. Artık dekor hazırdır, savaş başlayabilir. Ne olursa olsun ötekiler bunu hak etmişlerdir. Çok eski zamanlardan beri bize çektirdikleri her şeyi bizler bir bir hatırlamaktayızdır. Bütün cinayetleri, bütün haksızlıkları, bütün aşağılanmaları, bütün korkuları, isimleri, tarihleri, rakamları. Savaş içindeki bir ülkede komşu mahalleden gelen bombardıman yağmuruna maruz kalmış bir mahallede yaşamış. Dışarıda patlama gürültüleri, içeride her an bir saldırı olacağı ve katledilen aileler hakkında bin bir söylenti. Sığınak haline getirilmiş bir bodrumda hamile genç karım ve küçük yaştaki oğlumla bir iki gece geçirmiş biri olarak korkunun herhangi bir insanı cürüme itebileceğini çok iyi bilirim. Eğer benim mahallemde işler yalan yanlış söylentilerle kalmayıp gerçek bir kıyım yaşanmış olsaydı ben aynı soğukkanlılığı uzun zaman koruyabilecek miydim? Eğer o sığınakta iki gün geçirmek yerine bir ay geçirmek zorunda kalsaydım, elime verilen silahı reddedebilecek miydim? Ben bu soruları kendime fazla ısrarla sormamayı tercih ediyorum. Şansım varmış. Çok ağır etkilenmedim. Şansım vardı. Ailemle birlikte sağ salim o cehennemden erkenden çıkabildim. Şansım vardı. Ellerimi temiz, vicdanımı rahat tutabildim. Ama şans diyorum. Evet, çünkü eğer Lübnan Savaşı başladığında 26 değil de 16 yaşında olsaydım, değer verdiğim bir yakınımı kaybetseydim, başka bir sosyal çevreden, başka bir cemaatten gelseydim, durumlar bambaşka bir şekilde de gelişebilirdi. Her yeni etnik katliamdan sonra insanların nasıl böyle korkunç şeyler yapma noktasına geldiğini kendi kendimize haklı olarak soruyoruz. Bazı şiddet boşalımları bize anlaşılmaz geliyor, mantıklarını çözemiyoruz. O zaman da katliam çılgınlığından, köklerden gelen, kalıtımsal kan dökme çılgınlığından söz ediyoruz. Bir bakıma gerçekten de bir çılgınlık var. Ama binlerce, milyonlarca katil varsa, olaylar bir ülkeden ötekine farklı kültürlerin göbeğinde, her dinden inananlar arasında olduğu kadar hiç inanmayanlar arasında da kendini gösteriyorsa, artık buna çılgınlık demek yetmeyecektir. Rahatça öldürme çılgınlığı dediğimiz şey, kabilelerini tehdit altında hissettiklerinde hem cinslerimizin katliamcılara dönüşme yatkınlığıdır. Korkma ya da güvensizlik duygusu her zaman akılcı gerekçelere dayanmaz. Abartıldığı hatta paranoyaya dönüştüğü de olur. Ama bir halkın korkmaya başladığı andan itibaren dikkate alınması gereken şey bu tehdidin gerçekliğinden çok korkunun gerçekliğidir. Şu ya da bu etnik, dini, ulusal ya da başka bir aidiyetin öldürmeye eğilimli olduğunu düşünmüyorum. Varlığını az da olsa aşağılanmış ya da tehdit altında hisseden her insan topluluğunun haklı olduğunu, cennete gitmeyi ya da kendi insanlarının hayranlığını hak ettiği inancı içinde en korkunç vahşete sapacak katiller üretme eğiliminde olduğunu saptamak için şu son yıllardaki olayları gözden geçirmek yeter. Hepimizin içinde bir Mr. Hyde var. Önemli olan canavarın başını göstermesini kolaylaştıracak koşulların bir araya toplanmasını önlemektir. Bütün katliamlara evrensel bir açıklama getirmeye, hele hele mucize bir ilaç önermeye kalkışacak değilim. Basitleştirici çözümlere de, basitleştirici kimliklere de inanmam. Dünya bir tornavidayla parçalarına ayrılamayacak karmaşık bir düzenektir. Bu bizim gözlem yapmamızı, anlamaya, fikirler üretmeye, tartışmaya, bazen şu ya da bu düşünce tarzını ileri sürmeye çalışmamızı engellememeli. Bu kitabı baştan sona satır aralarında kat eden düşünce şöyle toparlanabilir. Eğer her ülkeden, her durumda, her inançta insanlar bu kadar kolayca kıyıcı katillere dönüşebiliyorsa, her çeşitten bağnaz çıkıp kendisini bu kadar kolayca kimlik savunucusu olarak kabul ettirebiliyorsa, bunun nedeni kimlik konusunda bütün dünyada hala ağır basan kabile kavramının böyle bir sapmayı desteklemesidir. Geçmişteki çatışmalardan miras kalan ve içimizden pek çoğunun daha yakından inceleyecek olsa reddedeceği ama alışkanlık yüzünden, hayal gücü kıtlığından ya da boyun eğme yüzünden istemeyerek bağlı kalmayı sürdürdüğü ve böylece yarın öbür gün açıkça sarsılacağımız dramlarda payımızın bulunması sonucunu getiren bir kavram. 4. Bu kitabın başından beri ölümcül kimliklerden söz ediyorum. Bu tanım benim kınadığım, yani kimliği tek bir aidiyete indirgeyen kavramın insanları taraf tutucu, katı, hoşgörüsüz, baskıcı, kimi zaman kendini yok edici bir tavra yerleştirmesi ve onları çoğu zaman katillere ya da katillerin yandaşlarına dönüştürmesi oranında bana yanlış gibi gelmiyor. Bunların dünya görüşleri çarpık ve terstir. Aynı topluluğa ait olanlar bizimkiler olur. Yazgılarına arka çıkmak istenir. Ama onlara karşı zalimce davranmaktan da kaçınılmaz. Ilımlı görülürlerse kınanır, yıldırılır. Hain ya da döneklikle suçlanırlar. Ötekilere gelince, karşı kıyıdakilere gelince, kendimizi asla onların yerine koymaya çalışmayız. Şu ya da bu sorunla ilgili olarak tamamen haksız olamayacaklarını kendimize sormaya hiç gelemeyiz. Onların şikayetleri, çektikleri acılar, kurbanı oldukları haksızlıklar karşısında yumuşamaktan kaçınırız. Sadece çoğu zaman topluluğun en militan, en laf ebesi, en aşırı kesiminin bakış açısı olan bizimkilerin bakış açısı önemlidir. Tersine, kimliğin bazısı etnik bir tarihe bağlı, bazısı değil. Bazısı dini bir geleneğe bağlı, bazısı değil. Çok sayıda aidiyetten oluştuğunun kavrandığı an, insan kendi içinde, kendi kökenlerinde, izlediği yolda farklı mecralar, farklı katkılar, farklı melezlikler, ince ve birbiriyle çelişen farklı etkiler görmeye başladığı an, tıpkı kendi kabilesiyle olduğu gibi başkalarıyla da farklı bir ilişki kurulur. Artık sadece biz ve siz yoktur. Bir sonraki karşılaşmaya, bir sonraki ödeşmeye hazırlanan savaş düzeninde iki ordu. Artık bizim tarafta sonuçta pek az ortak şeyimiz olan insanlarla, onların tarafında kendimi son derece yakın hissedebileceğim insanlar olacaktır. Ama daha önceki tavra geri dönersek, bunun insanları nasıl en kötü aşırılıklara sürükleyebileceği hayal edilebilir. Eğer ötekilerin kendi budunları, dinleri ya da ulusları için bir tehdit oluşturdukları duygusuna kapılmışlarsa, bu tehdidi savuşturmak için yapabilecekleri her şey onlara son derece meşru görünecektir. Katliamlara girişme noktasına geldiklerinde dahi, orada söz konusu olanın kendi halklarının yaşamını kurtarmak için zorunlu bir önlem olduğuna inanacaklardır. Etraflarında toplanan herkes de bu duyguyu paylaştığından, çoğu zaman katliamcıların vicdanı rahattır ve kendilerine cani denildiğini işittiklerinde şaşırırlar. Cani olamayacaklarına yemin ederler. Çünkü onlar sadece yaşlı analarını, kız ve erkek kardeşlerini ve çocuklarını korumaya çalışmışlardır. Kendi insanlarının hayatta kalması için eylemde bulunma, onların dualarıyla ileri atılma, hemen değilse bile en azından uzun erimde meşru savunma durumunda olma duygusu. Son yıllarda Ruanda'dan eski Yugoslavya'ya kadar yeryüzünün farklı köşelerinde en iğrenç cinayetleri işleyenlerin ortak bir özelliğidir. Söz konusu olan birkaç münferit olay değildir. Dünya bugün dahi eziyet çeken ya da eski çilelerin anısını içinde saklayan ve intikam anını düşleyen yaralı toplumlarla doludur. Onların çektiklerine duyarsız kalamayız. Ama onların kendi dillerini özgürce konuşma, dini vecibelerini korkusuzca yerine getirme ya da geleneklerini koruma arzularını paylaşabiliriz. Ama zaman zaman acıyı paylaşma noktasından aşırı hoşgörüye kaydığımız da olur. Sömürgeciliğin hoyratlığından, ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından çekmiş olanların kendi milliyetçi hoyratlıklarının, kendi ırkçılıklarının ve kendi yabancı düşmanlıklarının aşırılıklarını bağışlıyoruz. Hatta bu yüzden en azından oluk oluk kan akmadıkça kurbanlarının kaderleriyle hiç ilgilenmiyoruz. Çünkü meşru kimlik dışa vurumunun nerede duracağı ve ötekilerin hakkını çiğnemenin nerede başlayacağı asla bilinemez. Az önce kimlik sözcüğünün bir sahte dost olduğunu söylememiş miydim? Meşru bir eğilimi yansıtmakla başlar ve bir savaş aleti haline gelir. Bir anlamdan diğerine kayış hiç fark edilmez. Doğal gibidir ve bizler hepimiz zaman zaman kendimizi buna kaptırırız. Bir haksızlığı kınarız. Zulüm gören bir halkın haklarını savunuruz. Ve ertesi gün kendimizi bir katliamın suç ortakları olarak buluruz. Son yıllarda meydana gelen bütün katliamlarla kanlı çatışmaların çoğu karmaşık ve çok eski kimlik dosyalarıyla bağlantılıdır. Bazen kurbanlar umutsuzca, her zaman hep aynı taraftır. Bazen de ilişkiler tersine döner. Dünün cellatları kurban haline gelir ve kurbanlar cellata dönüşür. Şunu söylemek gerek, bu sözcükler bile ancak dış gözlemciler için bir anlam taşımaktadır. Bu kimlik çatışmalarına doğrudan taraf olanlar için, acı çekenler için, korkuyu yaşayanlar için sadece bizler ve onlar. Hakaret ve ödeşme vardır. Başka bir şey değil. Bizler zorunlu olarak ve kesinlikle masum kurbanlarızdır. Onlarsa zorunlu olarak suçludurlar. Şimdi ne çekerlerse çeksinler. Eskiden beri hep onlar suçludurlar. Bakışlarımız, demek istediğim dış gözlemcilerin bakışları, bu ahlaksız oyuna karıştığında falanca toplumu kuzu, filancayı da kurt rolüne oturttuğumuzda bilmeden yaptığımız şey bir tarafın cinayetlerinin cezasız kalmasına peşinen onay vermektir. Son yıllardaki çatışmalarda bazı grupların uluslararası kamuoyunun anında düşmanlarını suçlayacağını bildiklerinden kendi halklarına karşı şiddete giriştikleri bile görülmüştür. Bu acıyı paylaşma biçimine aynı derecede talihsiz bir başkası eklenir. Her yeni kimlik katliamında tarihin başından beri hep böyle olduğunu ve bu işlerin değişeceğini umut etmenin hayalcilik ve saflık olacağını ilan etmekten geri kalmayan ezeli kuşkucularınki. Etnik kıyımlar bazen bilinçli ya da bilinçsiz, elbette üzüntü verici ama anlaşılabilir ve insan doğasının özünde var olduğundan, ne olursa olsun kaçınılamaz olan toplu tutku suçları gibi ele alınır. Bu bırakınızı öldürsünler tavrı daha önce de çok zararlı sonuçlara yol açmıştır ve savladığı gerçekçilik bana haksız geliyor. Günümüzde kabilesel kimlik kavramının bütün dünyada, üstelik sadece bağnazlar arasında da değil, hala ağır basması ne yazık ki gerçeğin ta kendisidir. Ama erkeğin doğal açıdan kadına üstünlüğü, ırklar arasındaki hiyerarşi, hatta günümüze daha yakın olarak apartheid ve çeşitli ayrımcılık gibi bugün artık kabul edilmez olan pek çok kavram yüzyıllardır ağır basmaktaydı. İşkence de uzun zaman hukukun uygulama alanı içinde normal kabul edilmiş ve kölelik geçmişteki büyük zekaların sorgulamaktan özenle kaçındıkları, hayatın bir gerçeği olarak görülmüştü. Daha sonra yeni düşünceler yavaş yavaş kendini dayatmayı başardı. Her insanın tanımlanması ve saygı gösterilmesi gereken hakları olduğu düşüncesi, kadınların da erkeklerle aynı haklara sahip olması gerektiği düşüncesi, doğanın da korunmaya hakkı olduğu düşüncesi, bütün insanlar için gitgide daha fazla alanda çevre, barış, uluslararası ilişkiler, büyük afetlere karşı ortak savaş, ortak çıkarlara sahip olunduğu düşüncesi, temel insan haklarına saygı gösterilmediği durumlarda ülkelerin iç işlerine karışılabileceği, hatta karışılması gerektiği düşüncesi. Bu demektir ki tarih boyunca ağır basan düşünceler ille de gelecek 10 yıllarda da ağır basacak düşünceler olmayacaktır. Yeni gerçeklikler ortaya çıkmaya başladığında tavırlarımızı, alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Kimi zaman bu gerçeklikler çok hızlı ortaya çıktığında aklımız karışır ve biz kendimizi yangına körükle giderken buluruz. Küreselleşme çağında hepimizin etrafını kuşatan bu süratli, baş döndürücü kaynaşmayla birlikte yeni bir kimlik kavramı kendini dayatıyor acilen. Ne yapacağını bilemez haldeki milyarlarca insana kimliklerinin aşırı vurgulanması ile her türlü kimliğin kaybı, bütünleşme ile ayrışma arasında bir seçimi dayatmakla yetinemeyiz. Oysa bu alanda hala geçerli olan kavramın içerdiği budur. Eğer çağdaşlarımız çoğul kimliklerini benimsemeye yüreklendirilmezse, kimlik ihtiyaçlarını farklı kültürlere, samimi ve komplekslerden arınmış bir açılmayla uzlaştıramazlarsa, kendini yatsımayla ötekini yatsıma arasında seçim yapmak zorunda hissederlerse, bizler kan dökücü çılgınlardan oluşan ordular, yolunu kaybetmişlerden oluşan ordular kurmak durumunda olacağız. Ama kitabın en başından verdiğim bazı örneklere biraz dönmek istiyorum. Sırp bir anneyle Hırvat bir babadan olan bir adam, çifte aidiyetini içine sindirmeyi başarabilirse, bundan böyle hiçbir etnik katliama, hiçbir temizlik harekatına katılmayacaktır. Hutu bir anneyle Tutsi babadan olma bir adam, onu dünyaya getiren bu iki kolu özümseyebilirse asla bir katliamcı ya da soykırımcı olmayacaktır. Daha yukarıda sözünü ettiğim Cezayirli Fransız genç de, Türk-Alman genç de karma kimliklerini huzur içinde yaşamayı başarabilseler asla fanatiklerden yana olmayacaklardır. Burada da söz konusu örneklerde sadece uç durumlar görmek haksızlık olurdu. Bugün birbirinden din, renk, dil, budun ya da milliyetleri bakımından farklı olan insan topluluklarının yan yana yaşadığı her yerde, göçmenlerle yerli halk, beyazlarla siyahlar, Katoliklerle Protestanlar, Yahudilerle Araplar, Hindularla Sihler, Litvanyalılarla Ruslar, Sırplarla Arnavutlar, Yunanlılarla Türkler, İngilizce konuşanlarla Kobekliler, Flamanlarla Vallonlar, Çinlilerle Malaylar arasında, eski ya da yeni, az ya da çok şiddetli gerilimlerin yaşandığı her yerde, evet her yerde, bölünmüş her toplumda, içlerinde birbirleriyle çelişen aidiyetler taşıyan, birbirine karşı iki toplum arasındaki sınırda yaşayan belli sayıda kadın ve erkekler, bir bakıma içlerinden etnik, dinsel ya da başka bir kırılma çizgisinin geçtiği insanlar bulunuyor. Karşımızdakiler bir avuç marjinal değil. Sayıları binleri, milyonları buluyor ve hiç durmadan da artmakta. Doğuştan ya da yaşam çizgilerindeki rastlantıların sürüklemesiyle, hatta özgür iradeleriyle sınırda yaşayan bu insanlar olaylara ağırlıklarını koyabilir ve terazinin kefesini şu ya da bu yana çevirebilirler. Aralarında çeşitliliklerini doyasıya yaşayanlar, farklı toplumlar, farklı kültürler arasında köprü görevini üstlenecekler ve içinde yaşadıkları toplumda bir çeşit çimento rolü oynayacaklardır. Buna karşılık kendi çeşitliliklerini özümseyemeyenler, unutturmak istedikleri kendi benlik parçalarını temsil edenlere saldırarak kimi zaman en azılı kimlik katilleri durumuna düşeceklerdir. Tarih boyunca pek çok örneğini gördüğümüz bir öz nefret.